Mukaddime İbni Haldun 7. kaset 1. yüz. Bu hadisin aktarıcıları arasında bulunan Lehiaoğlu Abdullah zayıf olarak bilinir. Yine bu hadisin aktarıcıları arasında bulunan Cabiroğlu Ömer el-Hadremi Abdullah'tan da daha zayıftır. Hanbeloğlu Ahmet diyor ki, Cabir'den birçok münker hadis aktarılmıştır. Bana onun bir yalancı olduğu iletilmiştir. Nese'yi de onun için güvenilir değildir diyor. Nese'yi Abdullah için de Lehiaoğlu Abdullah geri zekalı, aklı kıt bir yaşlıdır. Bu adam zaman zaman Ali'nin bulutlarda olduğunu söylerdi. Bizimle otururken bir bulut görür ve işte Ali bulutun üzerinde uçuyor derdi. Taberani aynı konuda, Mehdi konusunda, yine Ali'den aktarıda gelen bir hadisi yazıyor kitabında. Buna göre Ali, peygamberin şöyle dediğini söyler. Ahır zamanda altının madenin erimesi gibi insanların içinde eridikleri bir karışıklık olur. Şam halkına tümüyle sövmeyin, bu halk arasındaki kötülere sövün, tümüne sövmeyin, çünkü aralarında ulular da var. Yakında Şamlılar üzerine gökten bir sağanak boşanacak ve bu yüzden onların toplulukları dağılacaktır. O denli ki tilkilerle bile savaşsalar yenileceklerdir. O sırada benim ailemden gelen bir adam çıkacak ortaya. Bu adamın askerleri 3 bayrak taşıyacaklar. Bunların sayısını anlatırken biraz ileri gidenler 15 bin, biraz az tahmin edenler 12 bin derler. Bunların parolaları öldür öldür olacaktır. Bunlar 7 bayrakla karşılaşacaklar. Her bir bayrak devletin başına geçmek isteyen bir kişinin olacak. Tanrı bunların hepsini öldürecek. Bunlarla savaşıp yenen Müslümanların uzağının ve yakınının gönüllerini birleştirecektir o zaman. Bu hadisin aktarıcıları arasında da zayıf olarak bilinen Lehiaoğlu Abdullah yer alıyor. Bu hadisi Müstedrek adlı kitabında söz konusu eden hakim, peygamberden gelişi sağlamdır diyor. Ama Buhari ile Müslim bu hadisi kitaplarına yazmamışlardır diye de ekliyor. Hakimin aktarmasına göre hadiste şu anlatım yer alıyor. Sonra bir Haşimi çıkacak. Tanrı o zaman insanları sevgi, saygı içinde anlaştıkları eski ortama kavuşturacak. Hadis böyle sürer. Bu metnin yer aldığı hadisin zincirinde Lehiaoğlu Abdullah bulunmuyor. Bunun peygamberden geliş zinciri gerçekten hakimin dediği gibi sağlamdır. Hakimin yazdığı Ali'den aktarıla gelen bir hadis daha var. Bu hadisi Ebu Tufeyl Hanefiye oğlu Muhammed'den aktarıyor. Buna göre Muhammed diyor ki, biz Ali'nin yanında bulunuyorduk. Bir adam Mehdi'den sordu. Ali şöyle dedi. Heyhat, uzakta, çok uzakta o. Sonra elini 7 parmağını büküp katladı. Sonra da şöyle konuştu. Mehdi ahir zamanda ortaya çıkacak. Bir insanın Allah Allah dediğinde öldürüleceği dönem geldiği zaman. O zaman bulut parçalarının birleşmesi gibi Tanrı birçok Müslümanı birleştirecektir. Tanrı onların gönüllerini öylesine birleştirecektir ki onlar içlerine giren hiçbir kimseyi yadırgamayacaklardır ve hiçbir kimsenin girişine bir başkasından daha çok sevinmeyeceklerdir. Bunların sayısı Bedir Savaşı'ndaki Müslümanların sayısı kadardır. Eskiler bunların önüne geçemeyecek, gelecektekiler de bunlara kavuşamayacaklardır. Sayıları Talut'la birlikte ırmağa geçenlerin sayısına da uygun düşüyor. Ebu Tufeyl Hanefiyeoğlu'nun kendisine Mehdi'yi görmek ister misin diye sorduğunu, kendisinin de evet dediğini, o zaman onun öyleyse dinle, Mehdi şu iki kırsal kesimin, Mekke'nin iki dağı arasında ortaya çıkacaktır diye konuştuğunu, kendisinin de bunun öyle olacağını kuşku duymayacağını ve ölene dek söylenen yerde onu bekleyeceğini ant içtiğini anlatır. Ebu Tufeyl andını yerine getirerek orada yani Mekke'de ölmüştür. Hakim diyor ki, bu hadis iki üstadın, Buhari ve Müslim'in koşullarına göre sağlamdır. Oysa bu hadis yalnızca Müslim'in koşullarına göre sağlamlık niteliğini taşıyor. Çünkü bu hadisin aktarıcılar arasında Buhari'nin yer vermediği Ammar et-Dühni ile Ebu İshak oğlu Yunus da bulunuyor. Yine bu hadisin aktaranlar arasında Muhammed oğlu Amrül Ankari de var ki bu kişiye Buhari bir şeyi kanıtlamak için değil sadece başkalarını güçlendirmek amacıyla kitabında yer vermiştir. Buna bir de Ammar et-Dühni'nin hakkındaki şiileşme suçlaması eklenir. Gerçi Hanbeloğlu Ahmet, İbni Muin, Ebu Hatim, Nese'yi ve başka hadisçiler onun güvenilir olduğunu açıklarlar. Ama el-Medini oğlu Ali'nin Süfyan'dan aktardığına göre Mervan oğlu Bişr, Ammar'ı sözünde durmamakla suçlamıştır. Ali diyor ki, hangi neden ileri sürülerek bu suçlama yapılmıştır diye sordum. Süfyan, şiileşme diye karşılık verdi. Aynı konuda, Mehdi konusunda, İbni Mace'nin kitabına yazdığı Malik oğlu Enes'ten aktarıla gelen bir hadis daha var. Bu hadisi Cafer oğlu Abdülhamid oğlu Sa'd, Ziyad oğlu Ali el-Yemami'den, o da Ammar oğlu İkrime'den, İkrime'de Abdullah oğlu İshak'tan, o da Malik oğlu Enes'ten aktara gelmiştir. Buna göre Malik oğlu Enes, peygamberin şöyle dediğini işittiğini anlatır. Biz Abdülmuttalip çocukları, cennet halkının ulularıyız. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin, Mehdi. Ammar oğlu İkrime'den aktarılan hadisi her ne denli Müslim alıp kitabına yazmışsa da Müslim bunu yaparken başka birinden gelen metni güçlendirme amacını gütmüştür. Kimi hadisçiler bu kişinin zayıf, kimileri ise sağlam olduğunu açıklarlar. Ebu Hatim Er-Razi, o müddelistir, onun hadisi kabul edilmez. Meğer ki doğrudan işittiği kimsenin adını açıklamış ola. Bu hadisi İkrimeden aktaran. Ziyad Ali'nin durumuysa şöyle. Zehebi El-Mizan'ında onun için kim olduğunu bilmiyorum dedikten sonra, doğrusu Ziyad oğlu Abdullah olmalı diyor. Abdülhamit oğlu Sa'da gelelim. Ebu Şeybe oğlu Yakup onun güvenilir olduğunu açıklıyorsa da Muin oğlu Yahya onu zayıf göstererek durumunun sakıncası yok diyor. Sevri de onun için hiç de iyi olmayan sözler söylemiştir. Derler ki bu adamın Abdülhamit oğlu Sa'd'ın fetva verdiği birçok konularda yanıldığına tanık olduğu için Sevri onun hakkında iyi şeyler söylememiştir. İbni Hibban onun yanlışı ve yanılgısı çok olan kişi olduğunu ve onun hadisiyle herhangi bir şeyin kanıtlanamayacağını açıklar. Hanbeloğlu Ahmet ise şöyle der. Abdülhamit oğlu Sa'd, İmam Malik'in kitaplarını kendisine sunduğunu ve kendisinin onun yazdıklarını doğrudan doğruya ondan dinlediğini ileri sürer. Oysa araştırıcılar bu savı kabul etmezler. Sa'd burada, Bağdat'ta bulunurken ve hiç hacca gitmemişken nasıl olur da İmam Malik'ten yazdıklarını dinleyebilir biçiminde yöneltirler itirazlarını. Zehebi onun için şöyle der. O, eleştiren kimsenin eleştirisiyle yara almış bir kişi değildir. Aynı konuda, Mehdi konusunda, Hakim'in Müstedrek adlı kitabına yazdığı ve Mücahit yoluyla İbn Abbas'tan mevkuf olarak aktarıla gelen bir hadis daha var. Buna göre Mücahit, İbn Abbas'ın senin peygamberin ailesinden bir kişi gibi olduğuna ilişkin işitmişliğim olmasa şu anlatmak istediğimi sana anlatmam dediğini, kendisinin anlat, aramızda kalacak, senin istemediğini kimseye anlatmam demesi üzerine İbn Abbas'ın şunları söylediğini açıklar. Dört kişi var ki bunlar bizim ailemizin soyundan gelecektir. Seffa, çok kan dökücü anlamında Ebul Abbas, Abdullah, halifeliği miladi 750-754 bizdendir. Münzir bizdendir, Mansur bizdendir, Mehdi bizdendir. Mücahit İbn Abbas'ın bu dört kişiyi kendisine şöyle açıkladığını anlatır. Seffa yardımcılarını öldürecek ve düşmanlarını bağışlayacaktır çoğu kez. Mücahit İbn Abbas'ın Münzir için şöyle dediğini sandığını söylüyor. Münzir çok mal dağıtacak ama bununla böbürlenmeyecek. Kendisi için yalnızca kendi hakkı olan az bir bölümü kendine ayıracaktır. Mansur'a gelelim. Peygamber'e yapılan Tanrı yardımının yarısı ona bağışlanacak ve Peygamber'in iki ay ötedeki düşmanının içine korku salınırken Mansur'un bir ay ötedeki düşmanının içine korku salınacaktır. Mehdi'ye gelince, o yeryüzünü adaletle dolduracak olan kişidir. Daha önce zulümle doldurulduğu gibi. O zaman yırtıcı hayvanlara karşı ötekiler güvencede olacaktır. Yeryüzü içindeki hazinelerini ortaya dökecektir. Mücahit İbn Abbas'tan yeryüzünün hazinesi nedir diye sorduğunu ve İbn Abbas'ın şu karşılığı verdiğini anlatıyor. Altın ve gümüş bölmeler türünden şeyler. Hakim bu hadisin geliş zincirinin sağlam olduğunu, bununla birlikte Buhari'nin ve Müslim'in bu hadisi kitaplarına yazmadıklarını açıklar. Bu hadis, Muhaciroğlu İbrahimoğlu İsmail'in aktarmasıyla geliyor. İsmail de babasından aktarmıştır. İsmail zayıftır. Babası İbrahim'e gelince, Müslim onun aktardığı kim hadise yer vermişse de çoğu hadisçiler onun zayıflığını anlatmışlardır. Aynı konuda Mehdi konusunda İbn Mace'nin kitabına yazdığı ve Sevban'dan aktarıla gelen bir hadis daha var. Buna göre Sevban'ın peygamberin şöyle söylediğini anlattığı açıklanıyor. Sizin hazinelerinizin uğrunda her bir halife oğlu olan üç kimse dövüşecektir. Ama sonuçta hazineler bunların hiçbirinin olmayacaktır. Sonra doğu kesiminden üç kara bayrak belirecektir. Bu bayrağı taşıyanlar onlarla öylesine dövüşüp onları öylesine öldürecekler ki daha önce böylesine bir savaş hiçbir toplum yapmamış olacak. Sevban diyor ki, sonra peygamberin daha bir takım sözleri oldu ama aklımda tutamadım. Sevban peygamberin daha sonra şunları söylediğini anlatıyor. Siz o kişiyi gördüğünüzde hemen onun halifeliğini onaylayın. O kar üzerinde yürüyüp yüzse bile siz onu izleyin. Çünkü o Tanrı'nın halifesi olan Mehdi'dir. Bu hadisin aktarıcıları Buhari'nin ve Müslim'in yer verdiği kişilerdir. Yalnız bu kişiler içinde bulunan Ebu Kılâbetül Cermi için Zehebi ve başkaları o müdellistir der. Süfyan es-Sevri de müdellisliği ünlü bir kimsedir. Bu iki aktarıcı da falandan filan, filandan falan derler. Ama hadisi aktardıklarını anlatır gibi oldukları kimselerden doğrudan işitip işitmediklerini açıkça belirtmezler. Onun için bunların hadisleri kabul edilmez. Yine bu hadisin aktarıcıları arasında Şiileşmesiyle ünlü olan Hümam oğlu Abdurrazzak bulunuyor. Bu kişi son zamanlarında kör olmuş, onun içinde aldıklarını karıştırır duruma gelmiştir. Üstelik İbn Adi onun ilgili olarak şöyle demiştir. Abdurrazzak sevaplı konularda bir takım hadisler aktarmıştır ki güvenilir hadisçilerden hiçbirine bu hadislere uygun düşmemiştir. Hadisçiler onu şiileşir olmakla suçlarlar. Aynı konuda Mehdi konusunda İbn-i Mace'nin kitabına yazdığı ve Lehi'a oğlu yoluyla Cez oğlu Haris oğlu Abdullah Ez-Zebidi'den aktarıla gelen bir hadis daha var. İbn-i Lehi'a bu hadisi Cabir oğlu Ebu Zera, Ömer el-Hadremi'den o da Haris oğlu Abdullah'tan aktarmıştır. Buna göre Abdullah, peygamberin şöyle dediğini anlatıyor. Doğudan bir takım insanlar ortaya çıkacak. Bunlar Mehdi ile birleşip onun egemenliğini kuracaklar. Taberani bu hadisin yalnızca Lehiya oğlu yoluyla geldiğini söylüyor. Taberani'nin El-Mucemul Evzat'ında yazdığını yukarıda açıkladığımız bir hadisi üzerinde dururken belirtmiştik ki Lehiya oğlu zayıftır ve onun kendisinden hadis aktardığı kimse ondan da zayıftır. Bezzar'ın El-Müsned'inde, Taberani'nin de El-Mucemül Efsat'ında yazdıkları aynı konuda, Mehdi konusunda bir hadis daha var. Bu hadis Ebu Hureyre'den aktarıla geliyor. Buna göre Ebu Hureyre, peygamberin şöyle dediğini aktarıyor. Mehdi, ümmetimden gelecektir. Az yaşarsa 7, biraz daha yaşarsa 8, biraz daha yaşarsa 9 yıl yaşayacaktır. Bu dönemde ümmetim, daha önce hiçbir dönemde olmadığı ölçüde mutlu olacaktır. Üzerlerine gökten bol yağmur yağacaktır. Yeryüzü hiçbir bitkinin doğup gelişme olanağını içinde tutup engellemeyecektir. Mal bolluktan üst üste yığılacaktır. O zaman biri kalkıp Mehdi ver bana diyecek, Mehdi de al alabildiğince karşılığını verecektir. Bu Taberani'nin yazdığı metindir. Taberani ve Bezzar bu hadisin yalnızca Vervan oğlu Muhammed el-Icli ya da Aceli yoluyla geldiğini söylerler. Bezzar şunu da ekler, bu hadisi bir başkasının da Muhammed'e uyup aktardığını bilmiyorum. Her neden Ebu Davud bu Muhammed'in güvenilir olduğunu söylüyor ve her neden İbn Hibban onu güvenilirler arasında gösteriyorsa da Muinoğlu Yahya onun hakkında bir kez o iyidir derken bir başka kez zararı yok biçiminde zayıflığını anlatır nitelikte görüş belirtir. Muhammed'in durumu tartışmalıdır. Ebu Zer'a bence o aradığın gibi bir adam değildir der. Hanbel oğlu Ahmet oğlu Abdullah da şöyle der. Mervan oğlu Muhammed el-Icli'yi bir takım hadisler aktarır buldum, tanık oldum ama alıp yazmadım o hadisleri. Bilerek yazmadım. Bununla birlikte kim arkadaşlarımız yazdılar. Abdullah böyle derken onun zayıflığını gösterir gibi oluyor. Aynı konuda Mehdi konusunda Ebu Ya'lal Mevsili de müsnedinde bir hadis yazmıştır. Bu hadiste Ebu Hureyre'den aktarıla geliyor. Ebu Hureyre şöyle diyor. Dostum Ebul Kasım, Peygamber Muhammed, bana anlattı ve dedi ki, benim ailemin soyundan gelecek olan bir adam ortaya çıkana dek kıyamet kopmayacaktır. O inanmayanları vurup kıracaktır ve sonunda onları doğru yola döndürecektir. Ben o dediğin kişi ne kadar süre egemen olacaktır diye sordum. Bana o zaman şu karşılığı verdi. 5 ve 2. Ben nedir bu 5 ve 2 diye sorunca da bilmiyorum dedi. Bunun aktarıcılar zincir üzerinde duralım. Bu zincirde Nehik oğlu Bişr var. Ebu Hatim bu kişi için onun hadisiyle bir şey kanıtlanamaz diyorsa da iki üstad Buhari ve Müslim ondan aktarılan hadise kanıt olarak yer vermişler ve hadisçiler Ebu Hatim'in bu sözünü önemsememişlerdir. Yalnız zincirde Ebu Reca oğlu Reca el-Yeşkuri de var ki onun durumu tartışmalıdır. Ebu Zer'a onun için güvenilir derken Muhinoğlu Yahya zayıftır diyor. Ebu Davud da bir yerde zayıftır o diyor ama bir başka yerde iyidir biçiminde düşüncesini ortaya koyuyor. Buhari de Sahih'inde onun bir hadisine yer vermiştir. Başka yoldan gelen hadisi güçlendirme amacıyla. Ebu Bekir el-Bezzaz el-Müsned'inde ve Taberani de gerek el-Mucemül Kebir'inde gerekse el-Mucemül Efsat'ında aynı konuda Mehdi konusunda bir hadise yer verirler. Bu hadis İyas oğlu Kurre'den aktarıla gelmiştir. Kurre peygamberin şöyle söylediğini anlatıyor. Kuşkusuz yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolacaktır gelecekte. Zulüm ve haksızlıkla dolunca Tanrı bir kişi gönderecektir. Bu kişi benim ümmetimden olacak. Onun adı benim adımdan, babasının adı da benim babamın adından olacak. Bu kişi yeryüzünü daha önce nasıl zulüm ve haksızlıkla doldurulmuşsa öylece adaletle ve eşitlikle dolduracaktır. Gökyüzü yağmurunu, yeryüzü de bitkisini eksik etmeyecek. Bu kişi içinizde 7 ya da 8 ya da 9 yıl kalacaktır. Bu hadisin aktaranları arasında Kahzem oğlu Muhabbir oğlu Davud da yer alıp babasından aktarır ki bunların ikisi de çok zayıftır. Taberani El-Mucemül Efsat'ında aynı konuda bir hadis daha yazar. Bu hadis İbni Ömer'den aktarıla gelmiştir. İbni Ömer şunları söyler. Peygamber Mekkeli ve Medineli kişilerden oluşan bir toplulukla bulunuyordu. Ali solunda Abbas da sağındaydı. Bu sırada Abbas Medineli bir kişiyle tartıştı. Medineli kişi Abbas'a ağır sözler söyledi. O zaman peygamber Abbas'ın ve Ali'nin ellerinden tuttu ve şöyle konuştu. Bu gencin Abbas'ın soyundan bir kişi gelecek. Yeryüzünü zulümle ve haksızlıkla dolduracak. Şu gencin, Ali'nin soyundan da birisi çıkacak ortaya. O da yeryüzünü adaletle, eşitlikle dolduracak. Siz kavuşur da görürseniz, Temim kabilesinden olan o kişinin çevresinde bulunun. Çünkü o kişi, doğu kesiminden belirip kendini gösterecektir. O kişi, Mehdi'nin bayrağını taşıyan kişidir. Bu hadisin aktaranları arasında Ömer oğlu Abdullah el-Ömeri ile Lehiya oğlu Abdullah da yer alırlar ki ikisi de zayıftırlar. Aynı konuda Taberani'nin El-Mucemül Efsat'ında yazdığı bir hadis daha var. Bu hadis Abdullah oğlu Talha'dan aktarıla geliyor. Talha peygamberin şöyle dediğini aktarıyor. Bir karışıklık, kargaşa meydana gelecek. Bu kargaşa bir yerde sona ererken bir başka yörede kendini gösterecektir. Sonunda gökten bir çağırıcı emiriniz falancadır diyerek bağıracaktır. Bu hadisin aktarıcıları arasında Sabba oğlu Müsenna var. Bu ise çok zayıftır. Üstelik bu hadiste Mehdi sözcüğü açıkça geçmiyor. Hadisçiler sadece bu hadisi konu başlığında ve açıklamasında Mehdi'yi ilgileri yöneltmek için anmaktadırlar. İleri gelen hadisçilerin kitaplarını aldıkları Mehdi'ye ve Mehdi'nin dünyanın sonu geldiğinde ortaya çıkışına ilişkin hadisler bunlardan oluşuyor. Bunlarsa senin de gördüğün gibi pek azı, azın da azı bir yana eleştiriden kurtulabilmiş değillerdir. Mehdi'yi yatsıyanlarsa kimi zaman Halid oğlu Muhammed el-Cündi yoluyla gelen, onun Salih oğlu Ebu Ayyaş oğlu Eban'dan, onun el-Hasan ul Basri'den, onun da Malik oğlu Enes'ten aktardığı hadise dayanırlar. Buna göre Enes, peygamberin şöyle söylediğini aktarıyor. Meryem oğlu İsa'dan başka Mehdi yoktur. Muin oğlu Yahya, Halid oğlu Muhammed el-Cündi için güvenilirdir diyor. Beyhaki ise bu hadisin Halid oğlu Muhammed'den başkasının yoluyla gelmediğini söyler. Hakim de o kişi bilinmeyen biridir der. Bu hadisin geliş biçimi de tartışma konusudur. Kimi kez böyle aktarılır ve İdris oğlu Muhammed Eşşafi'ye dayandırılır. Kimi zaman da Halid oğlu Muhammed'den, o da Eban'dan, o da El-Hasanül Basri'den, o da doğrudan doğruya peygamberden aktarılarak geliyor. Ve bu zincirde hadisi peygamberden asıl aktaran sahabi Malik oğlu Enes yer almıyor. Mürsel. Beyhaki diyor ki, hadis döne dolaşa Halid oğlu Muhammed'in aktarmasına dayanıyor. Bu adamsa durumu bilinmeyen biridir. Muhammed'in kendisinden hadisi aktardığı Ebu Ayyaş oğlu Eban, kendisinden hadis alınmayan kimsedir. Sonra Eban'ın Hasan'dan, Hasan'ın da peygamberden aktardığı gözüküyor ki bu zincirde bir halka kopukluğu vardır. Kısacası bu hadis sıkıntı veren bir hadistir. Kimi zamanda Mehdi'yi yatsıyanların dayanaklarını çürütmek için bu hadisi sözü çevirerek İsa'dan başka Mehdi yoktur sözü, Mehdi yani beşikte İsa'dan başka konuşan kimse olmamıştır diye yorumlanmıştır. Böylelikle Mehdi'nin ortaya çıkacağına ilişkin hadisler arasındaki çelişki giderilmek istenir. Ancak bu saptırma beşikte konuştuğu anlatılan Cüreyç olayıyla ve benzeri olağanüstülükleri anlatan öykülerle çürütülür. Gelelim mutasavvıfların Mehdi ile ilişkin görüşlerine. Mutasavvıfların ilk kuşakları bu konuya hiç değinmezler. Bunların tüm sözleri insanların bir takım işlere kendilerini nasıl vereceklerine ve çabalarının ürünlerine kendinden geçmişlik, tanrısal coşku, vecd gibi durumlara ilişkin olur. Bunlardan Şiilerden Umamiye'nin ve Rafizilerin sözleri ise mezheplerinden söz ederken anlattığımız gibi Ali'nin daha üstün olduğu yolundaki savlarına, Ali'nin halifelik hakkına, peygamberin halifeliğin Ali'ye verilmesini vasiyet ettiğine, Ebu Bekir ile Ömer'den uzaklaşma ilişkindir. Sonraları mutasavvuf Şiilerde masum imam görüşü ortaya atıldı ve bu konuda görüşlerini ortaya koyan birçok kitaplar yazıldı. Bunlardan İsmailciler ortaya çıkıp Hulul, Tanrı'nın her şeye sızması, kuramı türünden bir kuram yoluyla imamın tanrılığını bilileri sürer oldular. Daha başkaları ölen bir imamın bir tür ruh göçü, tenasuh yoluyla geri geleceğini ileri sürmeye başladılar. Daha başkaları öldüğü kesinleşmiş bir imamın dirilerek geri gelmesini beklemeye koyuldular. Ve daha başkaları halifeliğin peygamber ailesine geçeceğine inanıp beklediler. Mehdi'ye ilişkin ve yukarıda anlattığımız türden başka konulardaki hadislere dayanarak bu savı ileri sürdüler. Bunun gibi sonraki mutasavvıflar Tanrı gizlerinin derinliklerine erme ve sezgi konularına ayırdılar sözlerini, tartışmalarını. Bunlardan çokları doğrudan doğruya hulul ve vahdet, Tanrı nesne birliği görüşünü benimsediler. Böylece imamın tanrılığını ve Tanrı'nın imama sızıp girdiğini ileri süren imamcıların, imamiyenin ve rafizilerin görüşlerini paylaşmış oldular. Sonraki mutasavvıflar arasında kutupların, Tanrı yakınlarının yeryüzündeki şefleri ve ulu ermişlerin varlığını inananlar ortaya çıktı. Bunların bu yoldaki görüşleri, rafızilerin imam ve nakipler, peygamber soyundan gelenlerin işlerine bakan temsilciler konusundaki görüşlerini andırır. Söz konusu mutasavvıflar, Şiilerin sözlerini, görüşlerini benimsediler ve onların görüşlerine, kendilerini alabildiğine verdiler. Örneğin mutasavvıfların giydikleri hırkanın giyiliş gerekçesine ilişkin görüşlerine dayanak olarak hırkayı Ali'nin El-Hasanul Basri'ye giydirdiğini ve giydirirken tarikatında olacağına ondan söz aldığını ileri sürerler. Ve bu hırka giydirip söz alma geleneğinin şeyhlerinden Cüneyd'e, Cüneyd el-Bağdadi'ye ulaştığına ve şeyhleri aracılığıyla süre geldiğine inanırlar. Oysa Ali'nin el-Hasanul Basri'yi hırka giydirdiğine ve ondan söz aldığına ilişkin sağlam bir dayanak bilinmemektedir. Tarikat denen şeyin Ali'ye özgü olduğuna ilişkin bir dayanak da yok. Tersine gerçek o ki, peygamberin arkadaşlarının tümü doğru yolda bulunuyordu. Öyleyse söz edilen tarikatı Ali'ye özgü kılmak, Şiilikten gelen güçlü bir esinti nedeniyledir. Söz konusu mutasavvıfların bu yukarıdaki ve benzeri görüşlerinden onların Şiiler safında yer aldıkları ve Şiilerin yollarını izledikleri anlaşılıyor. Bunların kutupları ilişkin ortaya atılan görüşleri dalıp yürüdü. Rafizilerden İsmailcilerin ve sonraki mutasavvıfların kitapları Fatıma soyundan beklenen Mehdi konusunda ileri sürülenlerle de dolup taşar. Bunlardan kimi kimisine yazdırıyor bu konuları ve kimi kimisinden alıyor. Bunların her ikisi de yani Şiiler de sonraki mutasavvıflar da temelsiz ilkelere dayanıyorlar gibi. Bunlardan kimileri yıldızların birbirlerine yaklaşmalarından ve uzaklaşmalarından anlam çıkarma niteliğindeki söz ve yorumlarla Mehdi'nin geleceği konusundaki görüşlerini kanıtlamaya çalışırlar. Bu savaşlar üstüne edilen laflar gibidir ki bu kitabı izleyen kitapta bu tür konular üzerinde durulacaktır. Sonraki mutasavvıflardan Fatıma soyundan gelecek Mehdi konusunda en çok duran kişi Muhyüddin İbnül Arabi el-Hatimi'dir. İbnül Arabi, Anka-u Murib, yeri ve neliği bilinmeyen adı var kendi yok Anka kuşu adlı kitabında bu konu üzerinde durur. Bu konu üzerinde en çok duran bir sofi de İbn-i Kıssi'dir. Bu sofi de Halun Nale'in, iki nalını çıkarmak adlı kitabında durur konu üzerinde. Seb'ine oğlu Abdülhak ile İbnül Arabi'nin öğrencisi İbn Ebi Vatıl da bu konu üzerinde en çok duran mutasavvıflardandır. İbn Ebi Vatıl, Halun Nale'in adlı kitaba yazdığı şerhte bu konu üzerinde duruyor. Bu mutasavvıfların Mehdi'ye ilişkin sözleri birer bilmece ve tekerleme atasözü niteliğindedir. Kimi zaman çok azını açıklarlar ya da bunları sözlerinin yorumcuları açıklarlar. İbn Ebi Vatıl'ın anlattığına göre sonraki sofilerin Mehdi'ye ilişkin görüşlerinin özeti şudur. Sapıklık ve körlük döneminden sonra hak ve doğru yol peygamberlikle ortaya çıkmıştır. Peygamberliği halifelik, halifeliği ise hükümdarlık izlemiştir. Yani giderek dönüş zorbalığa, böbürgenliğe ve yanlışa, batıla olmuştur. Mutasavvıflar derler ki her şeyin eskiden bulunduğu duruma, kökenine dönmesi, tanrısal bir yasa olduğuna göre peygamberlik ve hak yolunun velilikle diriltilmesi, bu dönemi halifeliğin, halifeliği de eski hükümdarlar ve sultanlar yerine geçen deccallar döneminin izlemesi gerekir. Sonra giderek her şeyin inançsızlığa dönmesi, doğal durumunu alması gerekir. Dolaylı olarak demek istedikleri şu. Peygamber döneminden sonra gelen halifelik, halifeliğin ardından gelen hükümdarlık. Burada 3 aşama bulunuyor. Buradaki 3 aşama gibi Fatıma soyundan gelen Mehdi'nin veliliğiyle birlikte halifelik, ardından deccallar dönemi ki dolaylı olarak Mehdi'yi deccalın ortaya çıkışının izleyeceği anlatılmak isteniyor. Onun ardından inançsızlık dönemi. Burada da 3 aşama var ki bu aşamalardan her biri ilk 3 aşamadan her birine karşılıktır. Yine sofiler derler ki halifeliğin şeriat hükmü olarak Kureyş'ten birine özgü bir hak olduğuna, Kureyş'ten olma koşulunun bilgisi yetişmeyen kimselerin yatsımasıyla gücünden bir şey yitirmeyecek bir icma kanısına dayandığına göre halifeliğin Kureyş'ten peygambere en yakın birine verilmesi gerekir. Bu yakınlıkta ya açık bir yakınlık olur, örneğin Abdülmuttalip oğullarından olan kimsenin yakınlığı böyledir, ya da kapalı anlamda batini bir yakınlık olur. Örneğin peygamber ailesinin karakterinde olan kimse peygamber ailesinden biri sayılır. Bir kimse eğer hazır bulunduğunda, yaşarken, hazır bulunmayan aileden olanları hiç aratmıyorsa, yaşayış ve karakterde o aileden olanlara benziyorsa, o kimse o aileden sayılır. İbnül Arabi el-Hatimi, Anka-u Murib adlı kitabında Mehdi'yi velilerin sonuncusu diye niteler ve onu gümüş kerpiç diyerek anar. Onu böyle anarken Buhari'nin peygamberlerin sonuncusu konusunda kitabında yer verdiği bir hadisteki kerpiçe değinmek ister. Hadise göre Tanrı'nın iyiliği ve esenliği üzerine olası peygamber şöyle diyor. Benim peygamberler arasındaki durumumu bir benzetmeyle anlatayım. Bir adam bir ev yapıyor ve bitiriyor. Evin yapısında sadece bir kerpiç yeri kalmış olsun. İşte o yere konması gereken kerpiç benim. Dipnot, hadisin Buhari'deki anlatımını ve tümünü görmek için bakınız Tecrid-i Sarih, hadis 1441. Hadisin tasavvuf yorumcuları, peygamberlerin sonuncusunu yapının tamamlanmasını sağlayan kerpiç diye niteleyerek yorumlarlar. Peygamberliğin o son peygamberle tamamlığa ulaştığını anlatmak isterler. Mutasavvuflar, veliliği de değişik basamakları olmak yönünden peygamberliğe benzetirler. Ve veliliği tamamlayan, son basamağı vardıran kimse için de bu nedenle velilerin sonuncusu derler. Velilikte sonuncusu olan basamağın sahibi demek isterler. Peygamberlerin sonuncusunun peygamberliğin son basamağının sahibi anlamına geldiği gibi. Şeriat koyucusu, peygamber, o son basamağı söz konusu hadiste binanın tümüyle bitirilmesi için yerine konması gereken kerpiçe benzetiyor. Bu durumda ikisinde de aynı nitelik bulunuyor. Benzetişte eksik kalan tek kerpiç olma niteliği ikisinde de aynı. Öyleyse peygamberlikteki son kerpiç, altın kerpiç, velilikteki son kerpiç de gümüş kerpiçtir. İki makam arasındaki ayrılığı belirtmek için böyle demek gerekir. Altınla gümüş arasında nasıl fark varsa bu iki makam arasında da fark vardır demek için. Onun için mutasavvıflar altın kerpiç derken peygamberi, gümüş kerpiç derken de Fatıma soyundan gelmesi beklenen söz konusu veliyi, Mehdi'yi anlatmak isterler. Bunlara göre söz konusu peygamber, peygamberin sonuncusu, söz konusu veli de velilerin sonuncusudur. İbni Ebi Vatı'nın aktardığına göre İbnül Arabi şöyle der. Söz konusu beklenen imam ki o peygamber ailesindendir. Fatıma çocuklarından gelecektir. Onun ortaya çıkışı ise peygamberin göçünden, hicretten, hıfıç yıl süre geçince gerçekleşecektir. Burada 3 tane harf konmuştur. Bu harflerin cümmel, ebced hesabıyla aldıkları sayısal değerleri anlatılmak isteniyor. Harflerden biri üstten bir noktalı H harfidir ki 600'ü karşılar. İkincisi kafın kız kardeşi olan F harfidir. Bu da 80'in karşılığıdır. Üçüncü ise altından bir noktalı C harfidir. Bu harf ise 3'tür. Toplamı 683'tür. Bu 7. yüzyılın, miladi 13. yüzyılın sonlarına rastlar. Bu tarih geçip de şeyhin söylediği Mehdi çıkmayınca onun ve benzerlerinin uyduları şeyh bu tarihle Mehdi'nin doğum tarihini anlatmak istemiştir. Mehdi ortaya çıkacak derken doğacak demek istemiştir. Mehdi'nin ortaya çıkışı ise Hicri 710 yılında olacak. Çünkü o 27 yaşındayken batı kesiminden doğan bir yıldız gibi kendini gösterecektir diyerek şeyhin sözünü çevirmeye başlamışlardır. İbni Ebi Vatıl diyor ki, İbnül Arabi'nin ileri sürdüğü gibi Mehdi'nin doğumu 683 yılında olursa o halife olarak ortaya atıldığı zaman 26 yaşında, bu yaşı bitirip 27'ye girmiş olacak demektir. İbni Ebi Vatıl şunları da söylüyor. Mutasavvıflar derler ki, Deccal Muhammed gününden 743 yıl sonra ortaya çıkacak. Bunlara göre Muhammed günü Tanrı'nın iyilik ve esenliği üzerine olası peygamberin ölüm gününden başlar. 1000 yıl sürer. Yine İbni Ebi Vatıl, Halun Nale'in adlı kitaba yazdığı şerhte şöyle der. Beklenen veli, Tanrı'nın vereceği yetkiyi kullanacak olan Muhammed el-Mehdi diye anlatılan ve velilerin sonuncusu diye nitelenen kişi. Bu kişi peygamber değildir. Sadece peygamberin ruhunun gönderdiği bir veli, bir sevgilidir. Peygamber toplumunun bilgini, ümmetin peygamberi durumundadır diyor. Sonra benim ümmetimin bilginleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidirler diye ekliyor. Muhammed gününün başlangıcından başlayıp Muhammed gününün yarısı demek olan 500 yıl boyunca Mehdi'nin ortaya çıkacağına ilişkin müjdelemelerin ardı arkası kesilmemiştir. Mehdi'nin ortaya çıkacağı tarihin yakın olduğuna ilişkin şeyhlerin verdikleri müjdelemeler arkası kesilmeden kat kat artmıştır. Yakında denip müjdelenen yaklaşık tarih gelip geçtikçe bir başka yakın tarihin müjdesi verilmiş ve bu öylece sürüp gitmiştir. Yine o İbni Ebi Vatıl anlatıyor. El-Kindi, ölümü Hicri 260, miladi 873, anlatır ki bu veli, Mehdi, o kimsedir ki insanlara öğle namazını kıldıracak, İslam'ı yenileyecek, adaleti sağlayacak, Endülüs kara parçasını fetih edip alacak, sonra Roma'ya varacak ve orayı da fethedecek. Sonra doğuya sefer yapacak ve doğuyu da fethedecek ve İstanbul'u fethedecek. Sonunda yeryüzü egemenliği onun olacak. Böylece Müslümanlar güçlenecek, İslam yücelecek, Hanefiye, doğruluk dini, öteki inançlara baskın gelecek. Çünkü öğle namazı ile ikindi namazı arasında bir namaz vakti vardır. Neden ki peygamber bu iki vakit arasında bir namaz var diyor. El-Kindi şunları da anlatır. Kur'an'ın surelerinin başlangıçlarında yer alan noktasız harflerin ebced hesabıyla sayısal karşılığı 743'tür. Deccal'in ortaya çıkacağı tarih olan bu sayıda 7 Deccal yılı da vardır. Sonra İsa inecek, onun inişi de ikindi namazı vaktine rastlayacak. İsa dünyayı düzeltecek. O zaman koyun kurtla birlikte yürüyüp yaşayabilecek. Sonra İsa'nın eliyle Müslüman olduktan sonra Acem mülkü İsa ile birlikte 160 yıl daha yaşayacak. 743 tarihi surelerin başlangıçlarında yer alan noktasız harflerin ebced hesabıyla toplamıdır. Deccal'in ortaya çıkışını işarettir. İsa'nın 160 yıl yaşayacağına noktalı harflerle işaret edilmiştir. Ama bu 160 yılın ancak 40 yılı adalet yılı olacaktır. İbni Ebi Vatıl şunları yazar. Peygamberin İsa'dan başka Mehdi yoktur sözü, kimsenin hak yolunu göstericiliği İsa'nınkine denk olamaz demektir. Kimileri de bu sözü Mehd'de, beşikteyken konuşan İsa'dan başka kimse yoktur diyerek yorumlar. Ama bu yorum Cüreyç öyküsüyle ve başkalarının durumuyla çeliştiği için çürütülmüştür. Sağlam bir hadiste peygamberin İslam kıyamete dek sürecektir ya da 12 halife başa geçene dek biçiminde bir hadisi var. Burada söz edilen halifeler Kureyş'ten olan halifelerdir. Varlığın vergisi öylesine kendini gösterir ki bu halifelerden kimileri İslam'ın ilk döneminde başa geçmişler, kimi de İslam'ın son döneminde başa geçecektir. Yine peygamber şöyle der, halifelik benden sonra 30 ya da 31 ya da 36 yıl sürecek. Bu sürelerden kimi Hasan'ın halifeliğinin bitiminde, kimi de Muaviye'nin halifeliğinin ilk yıllarında sona ermiştir. Demek ki Muaviye'nin ilk yıllarıdır halifelik yılları. İlk halifeleri uygunluğundan ötürü. Muaviye 6. halifedir. 7. halife ise Abdülaziz oğlu Ömer'dir. Geriye 5 halife kalıyor ki bunlar da peygamber ailesinden ve Ali soyundan olması gereken halifelerdir. Bunun böyle olduğunu peygamberin sen İslam'ın iki döneminin sahibisin diyerek Ali'ye seslenmiş olması gösterir. Peygamber bu sözüyle demek ister ki sen İslam'ın ilk döneminde halife oldun. Senin soyundan gelecek olanlar da İslam'ın son dönemlerinde halife olacaklardır. İmamlıkta reca, yani ölen bir imamın geri geleceği inancına bağlı olanların da görüşlerini bu hadisle kanıtlamaya çalıştıkları olur. Bu çabada olanlara göre hadisteki iki dönemden ilkiyle anlatılmak istenen güneşin batıdan doğmasıdır. Peygamber bir de şöyle söyler, Kisra, İran hükümdarı, yıkılıp gidince başka bir Kisra gelmeyecek. Kayser, Bizans hükümdarı, yıkılıp gidince bir başka Kayser gelmeyecek. Canımı elinde tutana ant içerim ki Kisra'nın da Kayser'in de hazinelerini elde edip harcayacaksınız Tanrı yolunda. Hattab oğlu Ömer Kisra'nın hazinesini Tanrı yolunda harcamıştır. Kayser'i öldürüp hazinelerini Tanrı yolunda harcayacak olansa işte bu beklenendir, yani Mehdi'dir. İstanbul fethedildiği zaman o gerçekleşecektir. O komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur. Yine peygamber Mehdi'nin egemenlik süresini anlatırken bıt ya da bız sözcüğünü kullanır. Bu sözcükse 3'ten 9'a kimine göre 10'a değin olan sayılar için kullanılır. Hadislerde 40 yıl, kiminde de 70 yıl sözü geçer. Bu 40 yıl Mehdi'nin dönemiyle ondan sonra halifelik makamına geçecek kalan 4 halifenin dönemi anlatılmak istenmiştir. Bu halifelerin tümüne bizden selam olsun. İbni Ebu Vatıl şunları da yazar. Yıldız bilimciler ve yıldızların burçlarda birleşmeleri konularıyla uğraşanlar anlatırlar ki, Mehdi'nin ve ondan sonra onun soyundan halifeliğe geçecek olanların dönemleri 159 yıldır. Buna göre yönetimin 40 ya da 70 yılı halifelik biçiminde ve adalet doğrultusunda olacak. Sonra durumlar değişecek ve yönetim hükümdarlık biçimine dönüşecektir. İbni Ebu Vatıl'ın sözleri burada sona eriyor. İbni Ebu Vatıl bir başka yerde de şöyle diyor. İsa'nın inişi Muhammed gününün 4'te 3'ünün geçtiği ikindi namazı vaktine rastlayacak. Yine İbni Ebi Vatıl anlatıyor. İshak oğlu Yakup el-Kindi yıldızların burçlarda birleşmelerinden söz ettiği El-Cefr adlı kitabında der ki, biri noktalı dat, öbürü noktasız ha ve son harfi noktalı ha olmak üzere 3 harften oluşan sözcükteki harflerin sayısal karşılığı olan Hicri 698 yılının başlangıcında Öküz Burcu'nda yıldızların birleşmesi gerçekleştiği zaman İsa inecek ve Tanrı dilediğince yeryüzünde egemen olacaktır. İbni Ebi Vatıl ya da el-Kindi anlatıyor. Hadis olarak anlatılır ki İsa, Şam'ın doğu kesiminde bulunan Ak Minare'nin yanına inecek. İki parçalı, iki parçası da sarı renkte, yani safranla boyanmış, altın sarısında sarılı olan giysi içinde, el ayalarını iki meleğin omuzlarına koymuş olarak ve saçları iki yandan kulak memelerinden sarkar biçimde inecektir. Öyle bir durumda ki, sanki hamamdan yeni çıkmış da başını eğmiş olsa saçlarından sular damlayacak. Başını kaldırmış olsa sular inci tanecikleri gibi belirip sarkacak. Bu taneciklerden yüzünde birçok benler oluşacak. Bir başka hadiste de şöyle deniyor. İsa orta boylu, akla kızıl arası bir renktedir. Bir başka hadiste de şöyle denir. İsa garp ortamında evlenecek. Garp çöl ovasıdır. Peygamber demek ister ki İsa çöl ortamında bir kadınla evlenecek ve o kadından bir çocuğu olacak. Hadiste İsa'nın ölümüne de değinilir ve yerin işinden 40 yıl sonra öleceği anlatılır. Yine bir hadiste anlatıldığına göre İsa Medine'de ölecek ve Hattab oğlu Ömer'in yanına gömülecektir. Yine bir hadiste anlatıldığına göre Ebu Bekir ile Ömer iki peygamber arasında Muhammed ile İsa arasında dirilecektir kıyamette. İbni Ebi Vatıl anlatıyor. Şiiler derler ki Mehdi Mesih'in ta kendisidir. Mesihler Mesih'idir ve Muhammed ailesindendir. Mesihler Mesih'i İsa'ların İsa'sı. Ben derim ki kimin bu tasavvuflar? İşte bu yorumu temel alarak peygamberin İsa'dan başka Mehdi yoktur sözünü, yani Mehdi'den başka bir Mehdi yoktur. O Mehdi ki onun Muhammed şeriatına yönelik durum ve tutumu, İsa'nın Musa şeriatına yönelik durumuna ve tutumuna benzer. Kavuşulan şeriata bağlılık ve bu şeriatı ortadan kaldırmama yönünden biçimde yorumlarlar. Buna benzer savlarla dolu sözler, yorumlar sürüp gider. Mutasavvıflar uzayıp giden yorumları ve savlar arasında Mehdi'nin geleceği zamanı belirlerler, gelecek kişiyi belirlerler, kişi ilişkin yer belirlerler. Ve bunların hepsini de uydurma kanıtlara, birbirinden değişik ve çelişik yargılara dayandırırlar. Belirlenen zamanlar gelip geçer, söylenenlerden hiçbirisi çıkmaz. Çıkmayınca da bu kez yeni zaman belirleme, yeni yorum ortaya atıp benimseme yoluna giderler. Sözcüklerin sözlük kavramlarından, hayalde yaratılan şeylerden ve yıldız bilimden çıkarılan anlamlarda senin de gördüğün gibi mutasavvıfların tutumu böyledir işte. İlk kuşaklarının da sonrakilerinin de ömürleri bu tür uğraşılarla geçmişti. Çağdaşımız olan Sofilere gelince, İslam dinine ve inanırlarına ilişkin hükümleri ve hak törelerini yenileyecek bir adamın çıkacağını anlatırlar bunlarla çoğunlukla. Ve çağımızdan yakın bir zaman bölümü içinde o adamın çıkacağını söyleyerek zaman da belirlerler. Bunlardan kimileri çıkacak o adamın Fatıma soyundan geleceğini söylerlerken, kimileri de kimin soyundan geleceğini belirsiz bırakırlar. Durumun böyle olduğunu biz Sofilerin birçoğundan ve bu arada uluları olan Batı Afrika'nın Evliyalar ulusu Ebu Yakup el-Badisi'den aktarılanları işitip dinledik. El-Badisi bu 8. yüzyılın miladi 14. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Onun torunu ve arkadaşımız olan Ebu Yahya Zekeriya bana anlattı. O da babası Ebu Muhammed Abdullah'tan, o da babası söz konusu Veli Ebu Yakup'tan aktarmıştır bana anlatılanları. Mehdi'ye ilişkin olarak bu mutasavvıfların öğrenebildiğimiz bize ulaşan sözleri ve hadisçilerin yer verdikleri hadisler, yorumlar bu kadar. Gücümüz yettiğince tümüyle sergilemeye çalıştık konuya ilişkin anlatılanları ve işin iç yüzünü. Senin saptaman gereken şu ki, ne dine ne de devlete ilişkin bir çağrı, dava, topluluk gücüne dayanmadan gerçekleşip sonuca ulaşabilir. Dinsel ya da devlete ilişkin bir çağrı arka çıkacak, karşısında olanlara karşı savunabilecek ve Tanrı'nın belirlediği sürede olana dek yaşatabilecek bir topluluk olmadan amacına ulaşamaz. Bunun böyle olduğunu sana kesin kanıtlarla açıklayıp gösterdik bu kitapta. Fatıma soyundan gelenlerin, hatta tüm Kureyş'in topluluğuna gelince, bu topluluk tüm ülkelere yayılıp parçalanmış durumdadır. Başka toplumların bunların topluluklarına baskın geldikleri ve bunları egemenlikleri altına aldıkları görülüp duran bir gerçek. Sadece Hicaz kesiminde, Mekke'de, Medine'nin batısındaki Yambu ilinde Hasan oğullarından, Hüseyin oğullarından, Cafer oğullarından halifelik için çaba harcayan ve bölgelerinde egemen olan Kureyş topluluğu bu illere yayılmış ve buraları ele geçirmiş durumdadır. Bu topluluğu oluşturanlarsa ilkel yurtlarında dağınık, kalabalığı ve binleri bulan sayılarıyla başkanlıkları ve görüşleri ayrı olan birçok boylar niteliğindedir. Öyleyse söz konusu Mehdi'nin ortaya çıkacağına ilişkin sav doğruysa bunun bu topluluktan olması zorunlu. Ama onun halifeliğinin gerçekleşebilmesi için Tanrı'nın bu topluluktakilerin gönüllerini Mehdi'ye bağlılıkla birleştirmesi gerekir. Böyle olmalı ki Mehdi'nin sözünü geçerli kılacak ve insanları onun yönetiminin çevresinde toplayabilecek güçte yeterli bir topluluk oluşabilsin. Bir başka türlüsüne gelince, örneğin Fatıma çocuklarından biri Salt bu aileden olmasına dayanarak gerekli topluluğu ve gücü olmaksızın ülkelerden birinde ortaya atılıp Mehdilik savına benzer bir savla başa geçmeye kalkışabilir. İşte bu girişim sonucu ulaşamaz. Olası değildir bu. Daha önce ortaya koyduğumuz sağlam kanıtlar göstermiştir bunun olanaksızlığını. Halkın yeni yetmelerinden bilgisiz, deneysiz ve gerizekalı kişilerin toplulukları yöneltmek istedikleri çağrıya gelince, başvurabilecekleri ve kendilerine doğru iletecek akılları, akıl sınırları içinde tutacak bilgileri olmayan bu kişiler, gerçek niteliği ve yeri olmadığı halde Mehdi'nin ortaya çıkmasının zamanı geldi deyip atılırlar. Fatıma soyundan Mehdi'nin geleceğine ilişkin ünlü söylentilere uyarak, işin iç yüzünü bizim açıkladığımız biçimde bilmedikleri için. Bu savla ortaya atılmalar, fırsat kollamalar merkezlerden uzak kesimlerde olur çoğunlukla. Temel yerleşme merkezlerinin çerçevelerinde olur. Örneğin Kuzey Afrika'da Zap yöresinde ve Batı Afrika'daki Fas'taki Sus Vadisi dolaylarında. Birçok zayıf görüşlüleri savlarını gerçekleştirmek için Masya Vadisi'ndeki Sus Vadisi dolaylarında bulunan Rıbat'a yönelir buluruz. Çünkü bu Rıbat, Rıbatul Ubbat, Batı Afrika'da, Fas'ta, Kedale kabilesinden mülessimlerin, murabıtların elinde bulunuyor. Bunlarsa Mehdi'nin kendilerinden geleceğine ya da ortaya çıkacak Mehdi'ye kendilerinin yardımcı olacaklarına, onun çağrısını kendilerinin sonuculaştıracaklarına inanırlar. Bir saf hiçbir dayanağı yok. Bu toplulukların şaşılası durumlarından, çokluk ve azlık, güçsüzlük ve güç yönlerinden durumlarını bilip değerlendiremeyişten, bir de bulundukları yörenin devletin uzanabileceği kesimlerden uzak olmasından, devletin sınırlarının ötesinde kalmasından ileri geliyor. Bulundukları yörenin devlet egemenliğinin dışında kalması ve devletin geçerli egemenliğinin ve eziciliğinin o yöreye ulaşamayışı, onların Mehdi'nin ortaya çıkıp davasını gerçekleştireceğine ilişkin kuruntularının güçlenmesine yol açıyor. Ama bu kuruntularının dışında ellerine geçen bir şey de yok bu alanda. Söz edilen yöreye birçok geri zekalı, salt canları öyle bir davanın gerçekleşmesini istediği için gerçekle kuruntuyu birbirinden ayırmaksızın dürtülerine göre ve ahmakça yönelip atılır. Çoğu öldürülmüştür bunların. Hocamız İbrahim oğlu Muhammed el-Abili, Avilalı, anlattı bizi. 8. miladi 14. yüzyılın başında Sultan Yakup oğlu Yusuf, Yakup oğlu Ebu Yakup Yusuf döneminde, dönemi miladi 1286-1307, Sofi ilimli bir adam ortaya atıldı. Tuzer kentinden olduğu için küçüklük anlatan söylenişiyle Tuveyzeri, tezercikli diye bilinirdi. Bu adam ortaya çıkması beklenen Fatıma soyundan Mehdi'nin kendisi olduğunu ileri sürdü. Sus Vadisi halkından Zale ve Kezule kabilelerinden çokları bu adama inanıp uydular. Adam işi büyütüp önem kazandı. Bunun üzerine Masmudelerin ileri gelenleri kendi yönetimleri için kaygılanmaya başladılar. Bunlardan Es-Seksevi pusu kurdu ve geceleyin baskın yapıp adamı öldürdü ve böylece çevresindekiler dağıldığı için o sorun da bitirilmiş oldu. Bunun gibi 7. miladi 14. yüzyılın sonlarında bu yüzyılın 90'ındaki 10 yıldan birinde de 690'larda Abbas diye bilinen bir adam ortaya atıldı. O da kendisinin Fatıma soyundan Mehdi olduğunu ileri sürdü. Kumare kabilesinden birçok beyinsizler de ona inanıp destek olmaya başladılar. Adam Fas kentine zorla girmeyi başardı, kentin çarşısını yaktı. Sonra Mezme kentine gitti ve orada bir punduna getirilip öldürüldü. Böylece onun davası da sonuçsuz kaldı. Bu tür ortaya atılışlardan çoğunun sonu böyle olmuştur. Adı geçen hocamız Muhammed el-Abili benzeri şaşılasılıkta bir olay daha anlattı bana. Olay şu. Hoca hac yolunda Rıbatul Ubbat'ta bir adama arkadaş olur. Burası Eşşeyh Ebu Medya'nın gömülü olduğu yerdir. Türbe Tilmisan Dağı'nın kenti üzerine sarktığı bir kesimde kuruludur. Hocanın arkadaş olduğu kişi peygamberin ailesindenmiş. Daha önce Kerbela'da otururmuş. Kalabalık yandaşı olan çokça öğrencisi hizmetçisi bulunan biri. Tutunduğu kesimlerde insanlar birçok kentte kendisini çeşitli yiyeceklerle, armağanlarla karşılıyorlardı. Hoca diyor ki, yol boyunca aramızdaki arkadaşlık ilerledi. Adamın ve adamlarının amaçlarını anladım. Anladım ki bu adam ve yandaşları yurtları olan Kerbela'dan bu işi sonuculaştırmak, Fatıma soyundan Mehdi'nin davasını Batı Afrika'da yaymak için yönelip gelmişler. Ne var ki adam Merinoğulları devletini görünce ve Merinoğullarından Sultan Yakup oğlu Yusuf'un o günlerde Tilmisan yöresine konduğunu, burasını kuşattığını anlayınca arkadaşlarına haydi dönün demiş. Şöyle konuştu. Yanılgımızın küçük düşürücülüğüne uğradık. Bu dönem bizim dönemimiz değil. Bu adamın bu sözünden anlaşılıyor ki adam sonunda anlamış durumu. Başa geçmenin zamanın güçleriyle boy ölçüşecek nitelikte yeterli güçte topluluk olmadan gerçekleştirilemeyeceğini kavramış. Kendisinin o yörelerde yabancı olduğunu, yeterli gücünün bulunmadığını, Merinoğullarının o dönemdeki topluluklarının güçlü olduğunu, Batı Afrika'da Merinoğullarına kimsenin karşı koyamadığını anlayınca heyecanı söndü adamın. Adam o zaman gerçeğe döndü ve tutkularına gem vurur oldu. Ancak şu da var. Bu adam Fatıma soyundan olan topluluğun hatta tüm Kureyş topluluğunun gücünü yitirdiğini, hele Batı Afrika'da büsbütün yitirdiğini bilmeliydi önceden. Belki de anlamıştı. Ancak Mehdi'nin yolundaki inanıştan gelen bağnazlık böyle bir savla ortaya atılmaktan kendisini alamamaya yol açtı. Tanrı bilir, sizse bilemezsiniz. Şu yakın çağlarda Batı Afrika'da bir takım serüvenciler görülmüştür. Bunlar insanları Hakk'a doğru yolda yürümeye çağırırlardı. Bunun dışında ne Fatıma soyundan Mehdi için çaba harcarlar ne de bir başka amaç güderlerdi. Bunlar içinden kimileri zaman zaman bireysel nitelikte kendilerini gösterip peygamberin yolunu geçerli kılma, kötülükleri yok etme çabasını gösterirlerdi. Ortaya atılanlardan her biri yalnızca bunu amaçlardı ve kendisini uyanlar da giderek çoğalırdı. Bunların en çok amaçladıkları şey de yol güvenliğini sağlamaktı. Çünkü göçebe Arapların kötülükleri daha çok bu alana yönelikti. Daha önce anlattığımız geçim biçimlerinden ötürü. Onun için o iyilikçi kişiler güçleri yettiğince bu alandaki kötülükleri gidermeye çabalarlardı. Bununla birlikte dindarlıkları köklü ve güçlü değildi. Çünkü Arap'ın tevbe etmesinin, günahtan dönüp dine yönelmesinin anlamı yağmadan, çapuldan kendini biraz çekmenin ötesine geçmez. Araplar tövbe derlerken, dinsel kurallar alanına yönelirlerken bunun dışında bir şey düşünemezler. Çünkü Tanrı yakınlığından önce içinde bulundukları günah budur, yağma ve çapul günahıdır. Tövbeleri de bu günah üstünedir. Bu nedenledir ki kendinde peygamberin yoluna çağrının çağrısını uyanları da dinsel inanç ve ibadetlerin ayrıntılarına pek kulak asmaz bulursun. Çağrıyı yapan ve çağrıyı uyanların tüm dindarlıkları yağmadan, yol bel keserek yol güvenliğine zarar verme eyleminden kendilerini çekmekte toplanır. Ondan sonra bunların tümü, tüm güçleriyle dünyalık aramaya, geçimlerini sağlamaya yönelirler. Ancak şu belli ki, halkı doğru yola getirmek için bu işe atılıp kamu görevi üstlenmekle, dünyalık arama ve çıkar sağlama alanında bu çağrıyı basamak yapmak ve bu amaçla böyle bir atılımda bulunmak ayrı ayrı şeylerdir. Buradaki iki amacı gerçekleştirmekse olası değildir. Dünyalı amaçlayan bu kişilerde dinsel kurallara bağlılık yoktur. Bunlar yanlıştan, yanlış yoldan tümüyle kendilerini uzaklaştıramazlar. Tümüyle uzaklaşabilenlerin sayıları çoğalmaz. Çağrıyı yapanın kendisi bunu gerçekleştirmiş olsa, onun dinini sağlamlaştırması ve kendine egemen olması nedeniyle onunla ona uyanlar arasında ayrılık olur bu konuda. Ona uyanlar aynı tutumu göstermezler. Gerçek anlamda dindar olan ve kendini kötülüklerden tümüyle çeken çağrı sahibi öldükten sonra onun çevresindekilerin bağlılıkları çözülür, davaları sonuçsuz kalır, güçleri dağılıp gider. Süleymanoğulları topluluğunun Kaboğullarından Ahmet oğlu Mürreoğlu Kasım adında bir adamın Kuzey Afrika'da 7. miladi 13. yüzyılda yaptığı çağrı ve oluşturduğu toplulukta da bu durum görülmüştür. Bundan sonra aynı kökten gelen Riyah kabileler topluluğunun yaşadığı kesimlerde bu kabileler topluluğundan El Müsellem diye bilinen kabilenin yaşadığı alanda kendini gösteren bir adamın çağrısı da aynı niteliği göstermiştir. Bu adam Saadet diye adlandırılırdı. Bu adam birincisinden de dindardı. Öz yaşamında daha dürüst davranışlıydı. Bununla birlikte Süleym ve Riyah kabile topluluklarının durumlarını ayırdığımız bölümde, tarih bölümünde anlatacağımız gibi bu adamın çağrısı da tutmadı. Çağrıyı benimsemiş görünenler dağılıp gitti. Bundan sonra bu tür çağrılarla ortaya atılan ve bu kişilere benzerlikler gösteren nice insanlar olmuştur. Bunlar da yukarıda söz edilen iki amacı birbirine karıştırmışlar ve bunun adına peygamberin yolu Es-Sünne adını vermişler. Oysa çok azı bir yana bu yolda bütünüyle bulunamamışlardır. Bu yüzden de ne kendilerinin ne de kendilerinden sonrakilerinin davalarından bir şey kalabilmiştir. 54. Bölüm. Devletlerin ve toplumların ileride başlarına neler geleceğine ilişkin bilinmeyeni, gaybı, öğrenme çabaları, ileride ne tür kanlı savaşlar olacağı üstüne söylenenler ve cefr adı verilen şeyin iç yüzü. Bilesin ki işlerinin ve durumlarının hangi sona varacağı ile ilgilenme, yaşam ve ölüm, iyilik ve kötülük türünden nelerle karşılaşacakları, özellikle de dünyanın ömrünün ne kadar kaldığı, devletlerin ne kadar yaşayacakları ya da ne zaman yıkılacakları gibi kamuyu ilgilendiren konularda geleceği öğrenme eğilimi insanlara özgü eğilimlerdendir. Bu konularda bilgi edinme isteği insanoğlu için doğuştandır ve insanın doğası buna yatkındır. Bundan dolayıdır ki insanlardan birçoğunu bu konulardaki bilgileri uyurken düşlerinde edinmeye çabalar buluruz. Falcıların, kahinlerin bu tür konularda kendilerinden bilgi isteyen devlet büyüklerine ve halktan kişilere haberler verdikleri biline gelen bir şeydir. İnsanlardan bir sınıfın kentlerde bu tür işlerle uğraşmayı, kendileri için bir geçim yolu yaptıklarını görüyoruz. Çünkü bunlar insanların böyle şeylere olan düşkünlüklerini biliyorlar. Kendileri için yollar üzerinde oturacak yerler edinirler, dükkanlar açarlar ve kendilerinden geleceğe ilişkin sorular soranları yanıtlamaya çabalarlar. 7. Kaset, 1. Yüzün Sonu.